Habay Platform'dan herkese merhaba arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar.
Bu hafta yapay zeka ve singularity hakkında videomuz var, konuşmamız var şef.
Evet, arkadaşlar bu hafta yapay zekanın hızlı gelişimi, bize getireceği tehlikeler, getireceği faydalar, singularity felaketi.
Evet.
Bunların hepsine değineceğiz. Öncelikle şef, sen bize yapay zekanın işleyişini anlat istersen.
Tabii, şöyle söyleyeyim. Bu sefer biraz da bağırarak konuşalım şef.
Tamam şef.
Arkadaşlar daha önceki videoda sesimiz biraz kısık çıkmış. O da böyle çok bağırmadığımız için bu sefer biraz bağırarak konuşalım. Şimdi şef, yapay zeka önce bir zeka demek. Zeka o nedir? Bir şeyi doğduktan sonra tecrübe ederek öğrenmektir.
Evet şef.
Yapay zekada bilim adamları, işte yazılımcılar insanı model alarak belli kodlamalarla, bunlar genelde R dili ve Python dili kullanılıyor yapay zeka yapılırken. Bu şekilde ilk önce belli satırlarda kodlama yapılıyor şef. Mesela diyelim gökyüzü hakkında veya bir kitap hakkında. Kodlaması yapıldıktan sonra artık makinenin kendi kendine bilgi toplayarak internet ortamından topluyor. Tabii internetten ayrı bir yapay zeka olamaz. İnternetten bunu toplayarak tecrübe edinerek öğrenmeye başlıyorlar. Bunun zaten en büyük örneği arkadaşlar Google'ın DeepMind laboratuvarı var şef.
Evet şef.
DeepMind laboratuvarında arkadaşlar özellikle işte bu Boston Dynamics diye bir oluşumları var. İşte Atlas robotunu bilirsiniz. Onun dışında Japonlar var aslında şef. Japonlar başlattı biraz önce.
Aynen şef.
Şeyine. Asimo ile beraber Asimo başladılar arkadaşlar. Yapay zeka şu anda tabi başladığından çok çok ileride şef.
Aynen şef. Peki şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Hani robotlar arası iletişim deniyor ya. C2C arkadaşlar, e-ticaret dersi alan varsa aranızda mutlaka görmüştür. Peki bu robotlar arası iletişim de bir nevi yapay zeka mı şef?
Robotlar arasındaki iletişimde aslında şöyle bulut sistemi kullanılıyor şef.
Evet şef.
Yani bulut sistemi bir yapay zeka diyemeyiz de o bir server, yani bir bağlantı yapıyorlar. Yani kablolar yok arkadaşlar, sanal bağlar düşünün. Robotlar kendi arasında konuşarak iletişim kuruyorlar. Yani mesela benim evimdeki bir robot Çin'den bir bilgiyi alabiliyor yani.
Evet,
bu şekilde buna da cloud system deniyor İngilizcesi, ya işte Türkçesi de bulut sistemi deniyor arkadaşlar. Hatta bu sistem işte Endüstri 4.0'ı oluşturdu şef.
Evet şef.
Makinelerin öğrenmesi. Ona da şu birazdan gireriz.
Biz de ülke olarak bayağı hızlı o konuda ilerliyoruz.
Kesinlikle. Aynen.
O zaman bu şey de benziyor şef. Hani laptopların çevresindeki laptoplara güncelleştirme yollaması gibi.
Aynen.
Şimdi bizim laptoplarda mesela birini güncelleştirdiğimizde diğeri de güncelleştirme yapıyormuş. Onu da ben yeni öğrendim.
Şöyle bir şey aslında. Mesela diyelim internet yok bu ortamda ama senin alt komşunda internet var. Senin bilgisayarın alt komşunun bilgisayarını sanki modemmiş gibi veya yanındaki adamın bilgisayarını modemmiş gibi kullanarak oradan sana güncelleme aktarıyorlar şef. Yani sistem böyle çalışıyor.
Aslında çok da sıkıntı bir şey. Yani sadece aynen güncelleme dosyalarını almayabilir.
Doğru.
O ayara bakar o zaman modem olarak kullanmak.
Kesinlikle, yani istediği bir virüs de atabilirler. Yani sonuçta bizim elimizde değil.
Aynen.
Microsoft'un veya Apple'ın hangisini kullanıyorsanız onun üstünde bir şey.
Peki şef, şimdi bu yapay zeka kodlaması. Hani kuantum bilgisayarlar diyorlar, aynen, DNA bilgisayarlar diyorlar. Aynen. Onunla bağlantılı mı?
Yapay zeka tabii şef. Şimdi kuantum bilgisayarın şöyle bir özelliği var. Normal bilgisayarlar arkadaşlar, bilgisayar mühendisleri bilir, 1-0-1-0-1-0 prensibiyle çalışıyor. Kuantum bilgisayarda şöyle bir durum var. Yani 1-0 diğer biri hem 1 hem 0 olarak aynı anda işlem yapabiliyor yani. Yani ister 1 ister 0'ı 3. satırında yapabiliyor. Bu normal bilgisayarın düşünmesinin ötesinde bir düşünce gücü katıyor bilgisayara.
Yani tüm ihtimalleri değerlendirmiş
oluyor. Bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Son zamanlarda gene bu yabancı dergilerde çıktı şef. DNA bilgisayarı diye bir şey
evet
çıktı.
Şef.
Arkadaşlar DNA bilgisayarı şöyle. Biliyorsunuz hani insanların en küçük yapı taşı yani hücre. Hücrelerden sonra DNA'mız var. Zincir var.
Aynen
işte. Bizim bütün bilgilerimiz DNA'da mevcut. Ya mesela saç telimi koparıyor mesela, bakıyor işte bu Kürşat işte Fethiye'de yaşıyor falan, her şeyi görüyor. DNA'nın bu bilgi depolama özelliğini almışlar. ya biz bunu nasıl bilgisayara çeviririz veya bunu nasıl bir hard disk yaparız demişler şef. Bunu geliştirdikten sonra arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim, sentetik bir DNA ile içine belli bilgiler koymuşlar. Hatta en son yapılan DNA bilgisayarının kapasitesinin 100 milyar terabayt olduğu söyleniyor.
100 milyar terabayt.
Aynen, 100 milyar terabayt ve bunu 1 gramlık DNA'da tutuluyor şef.
O zaman bu biraz kişiye özel bilgisayar mı oluyor?
Yani kişiye özel olabilir. Şu an geliştirme aşamasında şöyle söyleyeyim, çok pahalı da bir şey. 1 megabaytlık bir işlem yapabilmesi için 12.500 dolar ödenmesi gerekiyormuş.
Oo, bayağı masraflı. O zaman o DNA hani dediğin demek, evet, veriyi yüklerken büyük meblağlar.
Kesinlikle. Onun demek ki yani yazılım, işte yazdırma, okuma tabi bizim şu an bilmediğimiz bir,
aynen,
geleneksel bir teknoloji değil tabi. Onu kullanıyorlar. Şundan bahsedeyim şef. Bir de kendi kendini kodlayan robotlar var bile.
Aynen.
Kendi kendini kodlayan robotlar gene 2 hafta önce böyle bir haber çıkmıştı arkadaşlar. Bir robota şeyi öğretiyorlar. Gökyüzünün bütün temalarını gösteriyorlar. İşte mavi şu zamanda mavidir, işte bu zamanda yağmurludur falan öğretiliyor. Ondan sonra kendi kendine bırakıyorlar. Robot bütün verileri topluyor şef. Hava durumuyla alakalı artık tahmin yapmaya başlıyor. Kendini kodlayarak tecrübeler ediniyor çevre hakkında arkadaşlar. Ya bu da tabii değişik bir gelişme şef.
Şef şey vardı hatırlarsan. Robota oyun oynatıyorlardı.
Aynen.
Counter tarzı bir oyun.
Counter tarzı.
Tüm aynen durumları tek tek yaşaya yaşaya öğrenip, kesinlikle, en iyisini ki öğreniyordu. Doğru. Aynen. Tecrübe kazanmış.
Tecrübe kazanmış. Yani aslında yapay zekanın işte dediğimiz gibi insandan aslında biz tecrübe ederek mesela sobaya dokununca sıcak olduğunu öğreniyor çocuklar. O şekilde yapay zekayı yeni doğmuş bir çocuk düşünün. Bunu tecrübe edinerek öğreniyorlar ama tecrübe edinmesini sağlayan kim? İnsan.
İnsan.
Ya ben ona veriyi veriyorum, o da öğreniyor.
Çok kısa sürede öğreniyorlar.
Tabii tabii, çok kısa yani bize göre bayağı kısa bir sürede öğreniyorlar. Şöyle bir şey var şef. Bu Google DeepMind'in yaptığı AlphaGo diye bir yapay zeka var. Sen Korelileri çok seversin ama.
Aynen şef.
Koreli Lee Sedol diye bir adamı yeniyor abi. Bu adam da dünya şampiyonu veya dünya ikincisi Go'da. Nasıl yapıyorlar? Bu AlphaGo'ya sürekli bu eğitimi veriyorlar abi. Veriyorlar belki yüzlerce kez Go oynamış. Ondan sonra kendi kendine bırakıyorlar. Bu turnuvaya çıkmadan önce AlphaGo kendi beyniyle 2 milyar kez bu oyunu oynamış. Yani düşün, 2 milyar kez bir işlem yapmış. Bütün atakları öğrenmiş abi. Yani aynen, senin yapacağın her şey, belki senden önce hamleyi bile biliyor. Bu şekilde Koreli dünya şampiyonunu veya dünya ikincisi, artık tam derecesini bilmiyorum, onu yeniyor abi.
Yani abi şimdi pek memnun olmadım o ayrı konuda. O zaman şey diyebiliriz mesela, Kanada'da yapay zeka yargıç vardı bildiğim kadarıyla.
Aynen aynen.
Sen söylemiştin, finans brokerlığı yapan, kesinlikle, yapay zekalar aynen varmış.
Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hatta ilk davasını da almış, bugün okudum. İlk davasını yani almış, artık o davaya bir robot bakacak arkadaşlar, düşünün. Şöyle söyleyeyim, JP Morgan diye bir banka veya bir finans sistemi var.
Şey, evet biliyorum bir şey.
Burada yıllık yani saatlik yapılan işlem 360 bin işlem yapılıyormuş saatte şef. Bunu bir yapay zeka ile programlamışlar. Yani 360 bin işlemi sadece 2 saniyede yapmış şef. Yani bu da finans sektörüne ileride belki darbe vurabilir şef.
Aynen. Yani aslında darbe vuracağı o kadar çok alan var ki. Ona az sonra yapay zeka zararlarını konuşurken gireceğiz.
Aynen.
Şimdi arkadaşlar, bizim ülkemiz bu konuda nerede derseniz. Yani, Akıncı serisi var değil mi? Akıncı Soft'un yaptığı.
Aynen. Akıncı serisi var arkadaşlar.
Ondan sonra Ankara Üniversitesi'nin Samsung'la anlaşmalı yapay zeka laboratuvarı var.
Aynen.
Bahçeşehir Ankara Üniversitesi'nin Crysis'le anlaşmalı arttırılmış gerçeklik laboratuvarı. Aslında arttırılmış gerçeklik girmiyor değil mi yapay zekaya?
Yani o bir farklı tabi. Sanal, evet, gerçekliğe giriyor şef. Başka bu yapay zeka ile ilgili yani en son işte şey var, pazarlama da yapıyorlarmış artık şef yapay zekayla.
Türkiye'de mi şef?
Yani Türkiye'de kullanan şirketler var mı bilmiyorum da aslında Fransız bir oluşum. Fransız bir oluşum artık şöyle diyorlar. Sizin müşterilerinizi yapay zeka tanıyor. Bütün internetteki bütün hareketlerini takip ediyormuş şey. Şirket diyor ki sen pazarlamacı olarak stratejini belirle. Müşterinle yapay zeka bulsun. Malını da yapay zeka satsın diyor.
Abi o bizim gelişimcilik fikrimiz vardı hatırlıyor musun?
Aynen şey.
Aracı olacaktık.
Aynen. Bunu
bizim elimizde almış oluyorlar.
Yapay zeka arkadaşlar iyi olduğu gibi darbe vuracağı yerler de var da ben bu sanal gerçeklikle alakalı biraz konuşabiliriz şef.
Şef, sanal gerçekliğe girmeden önce şeyi anlatalım. Şimdi dünyada yapay zekanın geldiği boyutu.
Aynen. O da...
Mesela Asimo'yu biliyoruz artık.
Aynen.
Ama sentetik insan tipinde robotlar var. Var. Hatta kesinlikle. Sen görüntüsünü
aynen.
eklersen.
Aynen aynen. Görüntülerini ben zaten sırayla ekliyorum arkadaşlar görürsünüz.
Arkadaşlar insan mimiklerini anlayabiliyor, insan mimiklerine göre tepki verebiliyor ve insandaki duygu değişimini anlıyor bu sentetik robotlar.
Aynen.
Aynı zamanda hani şu andaki sentetikler robot olduğu anlaşılıyor da ileride şey bu robotların insanla hani fark edilmeyeceğini söylüyorlar.
Doğru yani belki ileride hissedebilirler de şef.
Yani şef aslında hissedebilirler bence.
Yani düşünsene yani tamam bilinçliler ama duygusal olduklarını düşünelim mesela. Duygu aşık olduğunu düşünsene robotu yani.
Aynen mesela onu da ne yapabilirsin? Kodlayarak yapabilirsin.
Yani,
şimdi diyeceksin kodla duygu mu yazılır? Yazılmaz. Nasıl yazılır? Yani. Robota dersin ki sarışın mavi gözlü insanlara daha yakın davran diye bir kod girersin.
Olabilir.
Ondan sonra sarışın mavi gözlü bir robot alırsa benim robot bana aşık oldu der.
Aynen veya şey olabilir, şey bu hani DNA dedik ya, DNA ekleyerek belki biraz hafif bir yarı biyolojik, yarı sentetik bir yapı da olabilir. Belki.
Aynen şef, olabilir bak, orayı hiç düşünmedim.
Aynen öyle bir şey de yapabilirler.
Ama işte burada duygunun şeyini incelememiz lazım, hani duygu ruhsal bir boyut mu yoksa düşünsel,
düşünsel bir boyut mu, o da önemli. Şey var, bu Korelilerin yaptığı, Titanfall tarzı şef.
Aynen.
Arkadaşlar görmüşsünüzdür, yani yaklaşık belki bir ay olmuştur o habere çıkalı süresi ama bir kişi, artık o işi yapan Ar-Ge mühendisi, robotun içine oturup el kol hareketlerini yaparak robotunla aynı oyundaki gibi hareket etmesini sağlıyor. Belki ileride bu Cyborg tarzı dediği robotların oluşumu da olabilir şef.
Aynen şef, aynı Avatar filminde bu avatarlarla kapışan askerler stili.
Aynen.
Hatta şu an yarı mekanik askerler yapmaya çalışıyorlar ya.
Kesinlikle.
Arkadaşlar Amerikan ordusunun yarı mekanik asker projesi var. Şef bacaklara ve kollara mekanik aksanlar ekleyerek daha fazla ağırlık kaldırıp daha kuvvetli olmasını planlıyorlar. Bunun için çalışmalar ciddi ciddi var. Hatta bunun birkaç örneği YouTube'da denk gelebilirsiniz.
Aynen.
YouTube'da da var yani görüntüleri. Şef Rusya'dan kaçan,
aynen.
Daha doğrusu Rusya'da fabrikadan kaçan robot var.
Aynen. Hatta bu yapay zekanın biraz da popüler olmasını da o sağlar.
Aynen şef.
Yani görmüşsünüzdür arkadaşlar. Rusya'da yaptıkları bir robot laboratuvardan kaçıyor. Trafiği bildiğiniz böyle dağıtıyor artık. Ortasında bekliyor.
Onda aküsü bitti öyle kaldı şef.
Aküsü bitti kaldı yani orada doğru. Ya yani düşün kaçmayı öğrenmiş yani şef.
Aynen. Defalarca şef şey yapmış şey yalnız. O robot şimdi Orbot'tan bir sürü robot var fabrikada.
Aynen.
O robot sürekli personelin giriş çıkışını izlemiş. Oradan öğrendiği tahmin ediliyor.
Gözlemleyerek
değil mi? Aynen. Yani demek ki sadece yaşaması değil gözlemlemesi de
aynen.
Öğrenmesini sağlıyor. Bir de Amerika'da arkadaşlar buhardan kaçan robotlar var.
Aynen.
Boyutları 15 santim. 8 tane robot. Amerika'da artık robot fuarı mı, yapay zeka fuarı mı onu bilmiyorum. Arkadaşlar 8 robot fuardan kaçıyor. Takip edilmesi sırasında şef kanalizasyona atlıyorlar. Ondan sonra o robotları o kadar çok aradılar ama bulamadılar. Peki bu robotların özelliği neydi derseniz. Şef robotların kendi kendini tamir etme özelliği varmış.
Çok iyi ya.
Yani sürekli mesela bir parçası eksik. Alternatiflerle o eksikliği tamamlayabiliyormuş.
Yani onu çözebilmiş ya.
Aynen.
Çok iyi ya.
Yani şimdi acaba o 8 robot ne yapıyor şimdi?
CIA falan peşinde değil mi şef?
Ya şef öyle bir haber okudum. Peşine düşüp bulamadığına dair.
Ya düşünsene Transformers tarzı bir yapı yani aslında.
Aynen abi bir de 15 santimlik robotlar olsa da aslında çok dehşet verici bir şey. Elinizden kaçıyor. İnsanoğlusunuz onu yaptınız. Elinizden kaçıyor bulamıyorsunuz.
Aynen. Bu şeye değinmek istiyorum. Şef bu işte Endüstri 4.0 var ya,
Evet şef.
makinelerin öğrenmesi. Bu makinelerin öğrenmesini biliyorsunuz arkadaşlar, otomotiv endüstrisiyle başlıyor bu olay.
Aynen şef.
Otomotiv endüstrisinde artık neredeyse insanlar yerini robotlar almış durumda. Ne yapıyorlar? Dediğimiz gibi bu bulut sistemiyle birbirleriyle konuşarak, bu birbirleriyle konuşma olayı da şöyle mesela, aynı fabrikada olması gerekmiyor şef. Diyelim Çin'deki bir robot performansını Almanya'daki robota göndererek birbirleriyle eşdeğerlik kazanıp daha iyi bir performansla sergileyebiliyorlar.
Aynen.
Ya diyor ki mesela, ben o 10 saat çalıştım, böyle bir üretim yaptım diyor. O veriyi anlık hemen Almanya'daki robota gönderip o robotun o şekilde çalışmasını sağlıyorlar. Bunun öncü firmaları işte Bosch, Volkswagen, Siemens. Bunlar Endüstri 4.0'da bayağı ilerideler.
Ülkemizde de BSH'la işte Bosch,
Bu aynen.
aynı zamanda Huawei Endüstri 4.0'ın öncüleri. Ve şef bu yıl şimdi ben bülten olarak abone olduğum için biliyorum.
Evet.
6 kere toplantı yaptılar İstanbul'da. Firmalara Türkiye'de Endüstri 4.0'ı anlatmak için
Aynen.
BSH'la Huawei. Bu konuda Türkiye'de bayağı öncüler şef. Şimdi dergiden de bahsedelim istersen.
Dergiden de bahsedelim abi.
Arkadaşlar bu Popular Science'ın hangi sayısı şef?
Bu Aralık.
Aralık sayısı. ET'yi yapay zeka bulacak diye bir yazı var.
Evet.
Hatta şöyle bir şey yanına da güzel denk gelmiş.
Armageddon.
Armageddon az sonra şeyde
Singularity'de.
Singularity'ye değindiğimizde o da
Aynen.
ortaya çıkacak. Yapay zeka ve dünyanın sonu. Armageddon'da biliyorsunuz dünyanın
Aynen.
sonunu kıyametin yaklaştığını bildiriyor. 40. sayfadaydı
40.
diye başlıyor.
sayfa. Şimdi.
Evet.
Kuantum hesaplama aşamaları. Şurada.
Şurada.
Aynen. Bu da gene Singularity'ye giriyor herhalde. Şef değil mi?
Aynen. Geleceğin insan robot ilişkileri diye net gözüküyor mu bilmiyorum.
Evet.
Popular Science Türkiye'nin aralık sayısı.
evet
Şimdi insan robot ilişkileri benim açımdan çok sıkıntılı bir konu.
aynen şef.
Ne yapalım? Singularity'ye girelim mi yoksa daha bahsedeceğimiz şeyler var mı şef deyince yapay zeka hakkında?
Yani yapay zeka hakkında şu an başka yok sanırım şef. Yani
Arttırılmış gerçeklikle VR'ı da anlatsan bize.
tamam.
Çünkü Singularity'nin hedefleri içinde o da var ya.
Aynen.
Boşta kalmasın.
Sanal gerçeklik olayını veya arttırılmış gerçeklik olayını herkes duymuştur arkadaşlar. Nedir? Gözlü, yani bir gözlük olabilir veya telefonunuza takılabilen bir sistemle
Aynen.
sizi 3 boyutlu bir ortama sokuyor ama el kol hareketlerinizi kullanabildiğiniz, oradaki işte oyun karakterinin veya kişinin yerine geçebildiğiniz bir sistem. Yani tanımı olarak kısaca budur yani şef.
Yani aslında ileri boyutunu düşünürsek Matrix filminin birebiri.
Aynen öyle. Matrix'teki gibi neredeyse, bu belki artırılmış gerçeklikte direkt öyle bir ortamda artık oluşabilir şef.
Aynen. Çünkü orada Neo'ydu. Hani dövüş
Aynen.
eğitimini alırken ne yapıyordu? Makineye bağlıyorlardı.
Aynen şef.
Aslında geçen hafta mı, ondan önceki hafta mı? Webtekno'nun bir haberi vardı şey. Orada çocuğun birisi arttırılmış gerçeklikle 40 kilo vermiş arkadaşlar. Tabii sanal gerçeklik ortamında oyunu oynarken sürekli hareket içinde
Aynen.
oluyorsun ya şef.
Doğru.
Ondan dolayı kilo vermiş. İyi yanı da var
İyi
yani.
yanı var. Şöyle mesela, iyi yanlarından biri sanal gerçekliği bu deney aşamalarında da kullanıyorlarmış. Şef, diyelim çok pahalı veya çok tehlikeli bir deney yapacaksınız arkadaşlar. Bunu sanal gerçeklik ortamında gerçek verilerle uyguluyorsunuz. Oradan aldığınız verileri gerçek dünyaya aktarabiliyorsunuz. Mesela sanal gerçekliğin böyle bir yararı var. Aynı zamanda tehlikeli iş kollarında iş sağlığı güvenini arttırmak için de
Evet.
kullanılıyor.
Şef madenci olduğu için,
Aynen.
maden mühendisi, onun açısından çok önemli ve yararlı bir şey.
Evet.
En büyük yararını dediğim gibi ben şeyde gördüm şef. Şimdi İngiliz bilim adamları arkadaşlar paralel evrenleri araştırıyor. Ve yapay zeka ile sanal ortamda Big Bang teorisini kuruyorlar şef.
Kuruyorlar. Aynen.
Patlama gerçekleştiğinde arkadaşlar paralel evren oluştuğunu görüyorlar. O şartlar altında mesela bizim tarihimiz şimdi sıfırdan 2000'e doğru gidiyor ya.
Evet.
paralel evrende 2000'den 0'a doğru gelen
bir paralel evren.
Evet. Şimdi bunu normal şartlarda hesaplayamayız. Hesaplasak bile bize maliyeti çok fazla olur. Kesinlikle. Ve uzun süremizi alır. Ama yapay zekalı bir sanal ortamda bunu birebir gerçekleştirdiler ve çok kısa sürede şey sonuçlar elde edildi.
Aynen.
O zaman Singularity'ye
girelim. Singularity'ye girebiliriz arkadaşlar. Öncelikle Singularity tam bu işin İngilizcesi, Türkçesi tekillik. Yani teknolojik tekillik de diyorlar buna.
Aynen şef.
Olay aslında bu kelimenin kökeni şuradan geliyor. Big Bang ve kara deliklerden geliyor şef. Fizikçilerin aslında çoğunlukla kullandığı işte tek bir noktanın yoğuşmasına Singularity demişler. Bu kelimeyi alıp işte birazdan bahsedeceğimiz bu kötü niyetli örgüt kendi amaçlarını etiketlemek için bu ismi kullanmış. Singularity nedir? Ana temaları yapay zekayı geliştirerek çok üstün bir boyuta gelerek, yani böyle şöyle söyleyeyim, hani artık insana ihtiyaç duyulmayacak seviyeye yapay zekayı getirip tek bir beyinle buluşmayı amaçlıyorlar.
Aynen şef.
Yani dijital deccallik de diyebiliriz buna.
Arkadaşlar Singularity'nin arkasındaki örgüt Illuminati tarzı bir örgüt. Ve amaçları dünyanın tek bir elden kontrol edilmesi.
Aynen.
İnsanların üreten değil sadece tüketen bir yapıya bürünmesi. Ve normal dünyada değil, hani gerçek ortamda değil, sanal ortamda yaşamasını istiyorlar.
Aynen.
Şimdi bunların arkasında kimler var dersek en açık olan Zuckerberg.
Aynen. Bu düşüncenin kurucu yöneticisi de Google'un işte yönetici mühendislik departmanındaki Ray Kurzweil diye bir adam.
Evet, Kurzweil.
Bu kişi hatta 2099 yılına kadar bir planda yapılmış şef.
Evet şef, sen plana değinirsin. Plana değinmeden önce arkadaşlar size onlara katkı sunacağınız bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii katkı sunmak ister misiniz onu da bilmiyorum. Hani Google'da bir aralar çok meşhurdu. Şansın dene kısmına tıklarsanız işte Google zarara uğruyor diye bir haber vardı. Ben onu biraz araştırdım. Şimdi bir şirket kendine niye zarar edecek bir şey desin. Arkadaşlar o şansın dene kısmı aslında yapay zekasının gelişmesini sağlıyor.
Oraya aslında bir komut veriyormuşuz yani, öyle mi?
Aynen şef. Ne oluyor? Biz ona şansın dene dediğimizde yapay zeka bizim ne aramak istediğimizi tahmin ediyor. Ve bu da onun doğruluk oranını geliştiriyor şey.
Aynen. Ya zaten Google ilk kurulduğu aşamalarda normal bir arama motoruyken artık aynen tamamen yapay zeka tabanlı olmuş. Şey.
Evet. Ex Machina filmini izlediyseniz arkadaşlar oradaki durumun aynısını aslında Google yapıyor şu an.
Evet.
Ve Google'un projesi vardı. Dünyaya internet erişimini bedavaya sağlayacaklar.
Zeplinlerle falan.
Evet.
Şef,
dünyanın etrafındaki zeplinlerle uydudan zeplinlere internet erişimi gelecek. Zeplinlerle dünyanın her noktasına bedava internet erişimi sağlayacak. Böyle konuştuğumuzda aslında iyi bir şey gözüküyor ama
arka planı
çok tehlikeli. Neden? Çünkü Singularity her eve, her yere girmeyi düşünüyor. Nasıl hani Deccal'in 40 günde herkese dolaşacağını söylüyorsak.
Aynen.
İnternet de her eve, her bireye ulaşacak. Şimdi internetin yararlı kısmı var. Aynen. Aklını yemeyelim ama zararlı kısmı da var. Ve bunu sağlamak için SpaceX füzesi yollayacaklardı. Hatta bilirsiniz o füze patladı. Evet. Hatta çoğumuz sevindi, İsrail'in uydusu vardı düştü aynen diye. Ama dediğim gibi bu Google'a hizmet edecek olan bir uyduydu.
Evet.
Bence iyi ki de patladı.
Yani sonuçta iyi niyetli bir şey de değildi.
Evet.
Şey.
Sen o planlarını anlat istersen şey.
Tabii ben o planlardan bahsedeyim. Bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Hani biz yapay zeka ve teknolojiden bahsediyoruz. Hani dezavantajlarından da bahsediyoruz şey. Teknolojiyi kötüleyen insana değiliz.
Yani yobazlık değil.
Aynen.
Teknolojiyi yapalım. Hatta ülke olarak biz yapalım.
Aynen.
En iyisini yapalım.
Ama kötü niyetli kullanmayalım. Teknolojiyi kötü niyetli kullanan kişileri de belirtelim.
Aynen. Mesela kodlamayı kendi çocuğumuza öğretelim. Kodlamayı öğrensin. Ama çocuğumuzu bilgisayara da bağımlı yapmayalım. Dışarıda olsun.
Aynen.
Sosyal olsun.